Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamda, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 16 Mehr 1401, Hicri Kameri 11 Rebiyul Evvel 1444 ve Miladi 8 Ekim 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla araştırmacı Sayın Fatih Yanar ile Vahdet Haftası'nın başlaması üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam peygamberinin yaşamı ve kişiliği ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi öğrencilerin düşmanın boş hayallerinin gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Komutan Bakri, hibrit tehditlere karşı hazırlıklı olunmasına vurgu yaptı. İran, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarında barışın sağlanmasını destekliyor. Hamas, El-Kassam tüggarları mücahitlerinin işgal güçlerini pusuya düşürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevleri temel atma ve toplu açılış törenine katıldı. Ve Avrupa'da yüksek faturalar ve yaşam maliyetlerine karşı eylemler düzenleniyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, reisi, üniversite hocaları ve öğrencileri düşmanın boş hayallerinden gerçekleşmesine izin vermeyecektir, dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, El-Zehra Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yıl Aşırı Töreninde konuşma yaptı. İran'daki son olayların perde arkasında ülke düşmanları olduğunu anlatan reisi, düşman üniversite ortamında emellerinden peşinden koşabileceğini sanıyordu. Fakat İran öğrencileriyle hocaların uyanık olduğunu hesaba katmamıştı. Üniversite hocaları ve öğrencileri düşmanın boş hayallerinden gerçekleşmesine izin vermeyecektir, dedi. Cumhurbaşkanı Reisi diğer alanlarda olduğu gibi bilim alanında da düşmanın hayal kırıklığına uğratılacağını da kaydetti. Yaptırımların kaldırması için yürütülen nükleer müzakereler hakkında bilgi veren Reisi, düşmanın İran'da şartlarını dayatmaya çalıştığını belirterek en başta da söylediğimiz gibi müzakere masasından ayrılmayacağız ve onurumuzu dikkate alan müzakerelere bağlı kalacağız. Halihazırda İran İslam Cumhuriyeti'nin bu mantığı dünyada geçerlidir diye konuştu.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, düşmanın hibrit tehdidiyle mücadele için hazır olmalıyız dedi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, silahlı kuvvetlerin üst düzey komutanlarını takdir etmek amacıyla bugün Tahran'da düzenlenen Malik Eşler Festivali'nde yaptığı konuşmada, Tahran'da yaşanan son olaylara ilişkin, geçtiğimiz günlerde düşmanlar küçük bir bahaneyle İran'a karşı büyük bir komplo kurdu ve fitne çıkararak ülkenin güvenliğini hedef aldı. Fakat basiretli İran halkı İslami nizama destek için sokaklara inip bağlılığını gösterdi, dedi. Tümgeneral Bakri, düşmanların internet ortamı ile sosyal medyada yayınladığı yalan haberlerle ülkenin bazı gençlerini aldattığını söyledi. Bugün düşmanlar önce silahlı kuvvetler arasında ve ikinci adımda halk ve silahlı kuvvetler arasında ihtilaf yaratmaya çalışıyor diyen Tümgeneral Bakri, düşmanın bu planına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Tümgeneral Muhammed Bakri, bugün İran düşmanlarının hibrit tehditleriyle karşı karşıyayız, bu tehditlerle mücadele için hazır olmalıyız diye konuştu.
İran'dan Danimarka Büyükelçiliğine yapılan saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Danimarka'da İran'ın Büyükelçiliğine yönelik saldırının ardından Tahran'dan tepkiler devam ediyor. İran, Danimarka polisinin gereken güvenlik önlemlerini almamakla suçluyor. İran, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Büyükelçiliğine bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Bu bağlamda İran'ın Kopenhag Büyükelçiliğine yapılan saldırının ardından Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Açıklamada ülkenin büyükelçiliği ve diplomatlarının güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle Danimarka Büyükelçisi'ne İran'ın protestosunun iletildiği belirtildi. Viyana Sözleşmesi'ne göre bu konuda ev sahibi ülkenin sorumluluğunun açık olduğu kaydedilen açıklamada Danimarka hükümetinin diplomatik mekanların güvenliğine ilişkin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmasının beklendiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani de İran'ın Kopenhag Büyükelçiliğine yönelik düzenlenen alçak saldırıya tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, İran'ın Kopenhag Büyükelçiliğine ve Avrupa'daki bazı temsilciliklerine yönelik saldırı hakkında Twitter'den şöyle bir paylaşımda bulundu. İran'ın Kopenhag Büyükelçiliğinde meydana gelen ciddi bir güvenlik olayında bir saldırgan, kendisi de bir kadın olan büyükelçimizi bıçaklamaya çalıştı. Ancak çok şükür ki başarısız oldu. Diplomatik mekana yapılan bu saldırı Avrupa'da İran'a yönelik şiddet içeren ve yasa dışı eylemlerin son örneğidir. Son zamanlarda Avrupa'daki diplomatik merkezlerimize başka şiddetli saldırılar da yapıldı. Bu saldırılar ile Batı'nın kargaşa çıkaranlara verdiği siyasi destek arasındaki bağlantı gizlenemez. Ev sahibi ülkeler diplomatik mekanları ve diplomatları korumak için yasal bir yükümlülüğe sahiptir. Bunu gecikmeden yerine getirmeleri gerekiyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberlere devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı, Hazar Denizi'ne kıyıdaşı ülkeler için en önemli ve birinci meselenin transit olduğunu belirtti. Ekonomi diplomasi işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Moskova'da Hazar Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler arasında yıllık transit taşımacılığının 15 milyon tona ulaştırmak için uygun altyapıya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Yetkili ayrıca kıyıdaş ülkeler arasında ticaret tarifelerinden eşit hale getirilmesi gerektiğine temasla bu çerçevede Orta Asya ve Hazar ülkeleri toplantısının pazar günü düzenleneceğini söyledi. Seferi Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerin elektrik ağlarından senkronize edilmesinin de ikinci önemli mesele ve petrol ve doğalgaz suvapında üçüncü önemli mesele olduğunu belirtti.
İslami Şura Meclisi Uluslararası İşler Genel Müdürü, İran'ın Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarında huzur ve barışın tesis edilmesine ilişkin uluslararası çabaları desteklediğini belirtti. İslami Şura Meclisi Uluslararası İşler Genel Müdürü Kazım Şafii, bugün Tahran'da Ermenistan Büyükelçisi Arsen Avakyan ile yaptığı görüşmede, Tahran ile Erivan'ın iyi münasebetlerine temasla, tarihi ve kültürel ortaklıklar ve iki ülke arasındaki bol imkan ve kabiliyetlerin iki milletin lehine devreye sokulması gerektiğini kaydetti. İran'ın komşularına ilişkin tutumunun dostça olduğuna dikkat çeken Şafii, uluslararası sınırlar ve ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasının İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının değişmez ilkesi olduğunu kaydetti. Görüşmede Ermenistan Büyükelçisi de iki ülkenin münasebetlerini olumlu niteleyerek, bölgede güçlü bir ülke olan İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin Ermenistan hükümeti için önemli olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'ni ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı dahil ortaya koyduğu yaklaşımından dolayı teşekkür etti.
İslam İran Kültür ve İrşad Bakanı'nın Kültür İşleri Yardımcısı, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ortak bir kültürü ve tarihi paylaşıyor ve bu kültürel ortaklıklarından gurur duyuyorlar diye kaydetti. Merhaba Ajansı'nın bildiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'ndan daveti üzerine bu ülkeye giden Yasir Ahmed Bend, Azerbaycan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rizayev ile yaptığı görüşmede şöyle dedi. Geçen yıl İran'da 110 binden fazla kitap yayınlandı. Bu da ülkenin kültürel ve bilimsel alanlarını gururlandırıyor. Ahmed Van Tahran Uluslararası Kitap Fuarı 3 milyondan fazla ziyaretçiye sahip olduğunu ve 60'dan fazla ülkeden yayıncının bu sergide yer aldığını belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Başkanı Anar Riyazev görüşmede yaptığı açıklamada İranlı yayıncıları ve yazarları ağırlamak bir onurdur. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin pek çok ortak noktası ve uzun bir dostluk tarihi var dedi. Dostlukların ancak kültür ve edebiyat ile kuvvetlendirilebileceğini de belirten Rizayev şunları kaydetti. Azerbaycan Yazarlar Birliği'nde 2000'den fazla genç ve yetişkin yazar var ve bunlar kültürel dergiler ve gazeteler ve sosyal meselelerin yayınlanması alanında faaliyet gösteriyorlar diye kaydetti.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Şehit Mehdevi ve arkadaşlarının şehadet yıl dönümü dolayısıyla ülkenin güneyinde geçit töreni düzenledi. Şehit Mehdi ve silah arkadaşları 8 Ekim 1987'de Farsi Adası sularında Amerikan güçleriyle çıkan doğrudan çatışmada şehit oldu. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri bugün dolayısıyla silahlı kuvvetlerin komutanlarının katılımıyla bu şehirde donanmanın ikinci bölgesinde geçit töreni düzenledi. Törene Devrim Muhafızları Donanması'na ait deniz araçları katılarak Fars Körfezi sularında geçit düzenledi.
İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan Vilayet Polis Teşkilatı Komutanı General Seyyid Muhammed Salihi, polisin detaylı operasyonu sonucu silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan çetenin çökertildiğini duyurdu. Komutan Salihi, polis güçlerinden 3 kişilik çeteyi takip altına alıp faaliyetlerini titizlikle inceledikten sonra Şuş ilçesine silah sokmaya çalışırken etkisiz hale getirdiğini belirtti. Salih'i yapılan teftiş sonucu silah ve mühimmat ele geçirildiğini vurguladı. Yetkili, polisin silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara karşı kararlı mücadelesinin altını çizdi.
İran İletişim ve Bilim Teknolojileri Bakanı İsa Zaripur, Hayyam uydusunun tam olarak İranlı uzmanların kontrolü altında olduğunu belirtti. İran İletişim ve Bilim Teknoloji Bakanı bugün Mahdasht Uzay İstasyonu'nda Algılama Uyduları Kontrol Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Dünya Uzay Haftası'nda İran'ın Algılama Uydusu'nun kontrol merkezinin açılışı yapıldığından dolayı memnuniyetini dile getirerek, ilk kez Hayyam uydusunun gönderdiği verilerin operasyonel olarak kullanıldığını ve bugün ilk kez uydunun görüntülerinin teşhir edildiğini söyledi. Zaripur yakında Hayyam uydusunun topladığı veriler ve görüntülerin gereken hizmetleri veren firmalar, kurum ve kuruluşlara servis edileceğini kaydetti. Yetkili 13. hükümetin görev süresinin sonuna kadar yeni yerli uyduları uzaya göndermeye çalışacaklarında sözlerini ekledi. Hayyam uydusu 9 Ağustos 2022'de Kazakistan uzay üssünden başarıyla fırlatıldı.
İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalar yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 335 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.478'e, vaka sayısı 7.551.357'ye çıktı. COVID-19 vaka hastalarından 120 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.327.533'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Cenin kampında bu sabah işgal güçleriyle girdikleri çatışmada şehit olan Mahmud Müeyyid Mahmud Essus ve Ahmet Muhammed Hüseyin Drahime için taze mesajı yayınladı. Hamas hareketi konuyla ilgili yayınladığı bildiride İzzettin el-Kassam tugayları mücahitlerinin işgal güçlerini ve araçlarını çok iyi planlamış bir tuzağa düşürdüklerini ifade etti. Bildirdi el-Kassam tugayları mücahitlerinin işgal güçleriyle şiddetli bir çatışmaya girdikleri, örnek alınacak bir direniş ve kahramanlık sergiledikleri, işgalcilerin ihtişamına karşı Filistin halkını savunduklarını belirtti. Cenin'e, Cenin kampına başta İzzettin el-Kassam tugayları mücahitleri olmak üzere tüm gruplardan direnişçilere selamlarını gönderen Hamas hareketi, işgal güçlerini ve terörist Yahudi yerleşimcileri gasp edilen topraklarını geri almaya azimli Filistin halkının saldırılarına hazır olmaya davet etti. Bildirdi ayrıca İsra ve Miracin sahibi Nebiyyetül Ekrem'in mevlidinde işgal rejiminin ve fanatik hükümetinin Mescid-i Aksa'dan yükselen çığlığın ve murabıtların yaralarının boşa gitmeyeceğini bilmeleri gerekir. Canımızla, kanımızla ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı işgalcilerden temizleyeceğiz ifadelerine yer verildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevlere temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı'nda düzenlenen cemevlerin toplu açılış ve temel atma törenine katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, hayırlı olsun dileklerinin ardından önemli mesajlar verdi.
Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kazandırdığımız her bir yatırımla ülkemizi adım adım 2023 Türkiye'sine hazırladık. Bugün de Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek yeni bir atılımın hazırlığı içindeyiz. Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin tüm kesimleriyle birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirecek adımlara özel önem veriyoruz. Salgın ve savaşın tetiklediği küresel krizlerin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerini göğüslerken, ekonomik sıkıntıların yol açtığı kayıpları da hızla telafi ediyoruz. Sadece bunlarla kalmıyor. Bugüne kadar çözümünü arzu ettiğimiz seviyede sağlayamadığımız her meselenin de halli için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede ülkemizdeki Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespite ve çözüm yolları bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptık. Kültür ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması kapsamında 1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi. Valiliklerimiz vasıtasıyla çözülebilecek bina, tadilat, ısıtma gibi sorunlar için hemen sıcağı sıcağına talimatlar verildi, adımlar atıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizdeki 85 milyon insanımızın her bir ferdi devletimizin birinci sınıf vatandaşıdır diye konuştu. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam yayınımız günün haberleriyle devam ediyor. İstanbul'da Sarıyer'de alışveriş merkezindeki restoranda iki grup arasında çıkan çatışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda restoranda yemek yiyen müşteriyle birlikte iki kişi silahla yaralanırken 5 şüpheli de gözaltına alındı. Bugün saat 30-10 sıralarında Sarıyer'de bulunan İstinye Park AVM içerisinde silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Silahla yaralanan biri İran uyruklu Alman vatandaşı ile diğeri Ukrayna vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Batı ile yeni bir büyük anlaşma yapmak istediğini duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN televizyonunda katıldığı programda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Karın yaptığı açıklamada Putin'in Batı ile yeni bir büyük anlaşma yapmak istediğini belirtti. CNN International televizyonunda katıldığı programda konuşan Karın, Türkiye ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasını istediklerini belirterek Ukrayna tarafının bu konuya olumlu baktığını bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada Kırım Köprüsü'nde meydana gelen olayda ön verilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ön verilere göre olay sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Bunlar muhtemelen patlayan kamyonun yanında seyir halinde olan bir otomobilde bulunan yolculardı. Şu ana kadar ikisi erkek, biri kadın olmak üzere 3 kişinin cesedi sudan çıkarıldı. Kimlik tespit çalışmaları sürüyor denildi.
Avrupa'nın birçok kentinde AB hükümetlerinin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımların sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizine karşı eylemler düzenlendi. Berlin, Prag, Viyana ve Roma'da sokağa çıkan binlerce kişi artan enerji maliyetleri ve yükselen enflasyona karşı protesto gösterileri düzenlendi. Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelen göstericiler, hükümetin enflasyon ile mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle protesto düzenlendi. Çek Moravya Sendikalar Konfederasyonu çağrısıyla Venceslas Meydanı'nda düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.
Ve Kuzey Kore füze denemelerinin meşru müdafaa olduğunu bildirdi. Yonhap Ajansı'nın Kore Merkezi Haber Ajansı'na KCNA'ya dayandırdığı haberinde füze denemelerinin düzenli ve planlı meşru müdafaa olarak yapıldığı belirtildi. Bu denemelerin Kuzey Kore'nin ve bölgenin güvenliğini Amerika'nın doğrudan askeri tehditlerinden korumak için yapıldığı ifade edilen haberde söz konusu Amerika tehditlerinin en az 50 yıldır sürdüğü vurgulandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslami Cihat Hareketi'nin 35. kuruluş yıl dönümü konusunda. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de etkinlikler düzenlendi. Gazze'nin orta kesimindeki El-Kitibe meydanında düzenlenen ve savaşımız Kudüs'e varıncaya kadar sürecek temasını taşıyan etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Etkinlikte İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs seriyelerine ait farklı büyüklükteki roket atarlar ilk kez sergilendi. İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennahale, Bant'tan yayımlanan konuşmasında etkinlikle Filistin halkı ve direniş güçlerinin Siyonist rejim İsrail ve onun Mescid-i Aksa'ya saldırılarına karşı birlik içinde olduğu mesajı verdiklerini belirtti. Mevcut şartlarda öncelikle yapılması gerekenin işgale karşı direniş temelinde Filistin birliğini güçlendirmek olduğunu ifade eden Nehale, İsrail'in onu koruyan, gözeten, destekleyen ve başını Amerika'nın çektiği müttefikleri var. Bu nedenle bizim de davamızın adil olduğuna inanan en geniş Filistin Arap İslami Uluslararası İttifakı kurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor dedi. Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih El Aruri de Bant kaydı konuşmasında İslami Cihad'ın büyümesini tüm Filistin halkının büyümesi olarak gördüklerini söyledi. El ele bu yolda zafere doğru ilerlediklerini vurgulayan Aruri, bazı görüş ayrılıkları yaşansa da bunların hemen üstesinden gelindiğini ve Filistin davasının önceliği konusunda da fikir birliği içinde olduklarını kaydetti. Bilindiği üzere Filistin İslami Cihat Hareketi 6 Ekim 1987 yılında resmen kuruldu. Bu hareketin kuruluş zemini ise 70'li yılların sonlarına doğru Mısır'da eğitim görmekte olan bir grup Filistinli öğrenci tarafından sağlanmış oldu. Geçen 34 senede İslami Cihat Hareketi'nin 3 genel sekreteri olmuştur. Dr. Fethi Şakaki, Ramazan Abdullah Şallah ve Ziyad Nahale. Doktor Şakaki 1995 yılında Libya'dan Filistin'e dönerken Mossad tarafından Malta adasının Selima kentinde suikasta uğradı.
Ramazan Abdullah ise 2018 yılına dek İslami Cihat Hareketi'nin genel sekreterliğini yaptı ve 2020 yılında hastalığı yüzünden şehit arkadaşlarının safına katıldı. Ziyad Nahale 2018 yılında İslami Cihat'ın genel sekreteri olarak seçildi ve hala bu görevde bulunmakta. Belgelenmiş raporlara göre işgal rejiminin suikast timi Ziyad Nahale'nin peşindedirler. İslami Cihat, derinleşen Siyonist rejimine karşı mücadele veren erkanından biri sayılıyor. Siyonist rejimiyle her türlü uzlaşma ve müzakereye karşı İslami Cihat, İsrail rejiminin Filistin topraklarını işgal ettiği sürece siyasi arenada faaliyetin sonuçsuz bir girişim olup silahlı mücadeleye zarar verdiğine inanıyor. Bunun için şimdiye kadar siyaset arenasına girmiş değil ve hatta 2006 yılında parlamento seçimlerine boykot etti. Bunun için Siyonistler İslami Cihat ile her türlü uzlaşma yolunun kapalı olduğunu iyice bilmektedir. Uzlaşma yapamayacaklarını anladıkları için Siyonistler İslami Cihat yetkilerine yönelik suikast peşindeler. Bunun yüzünden de Siyonistler tarafından şimdiye kadar İslami Cihat'ın çok sayıda komutanı şehit edilmiştir. Diğer bir konu ise İslami Cihat'ın askeri kanadı Kassam Tugayları ile ilgilidir. Kassam Tugayları hareketin liderlik konseyinden sonra İslami Cihat'ın en önemli rüknü ve Filistin direniş gruplarının en önemlilerinden sayılıyor. Kassam Tugayları komutanları her daim Amerika ve Siyonist rejimin suikast listesinde olmuştur. En son olarak Ağustos ayında İslami Cihat'ın askeri komutanlarından Teysir Caber'i suikasta uğradı. Diğer bir konuda İslami Cihat'ın geçen 35 senede asla kuşkuya kapılmadan yoluna devam etmiş olmalıdır. Bu hareket her daim direniş cephesinin diğer üyeleriyle işbirliği içinde olmuştur. Siyonist rejim, İslami Cihat üzerinden Filistinli gruplar ve direniş grupları arasında anlaşmazlık çıkarmak için büyük çaba sarf etti ancak asla başarılı olamadı. İslami Cihat üyeleri ve komutanlarına yönelik suikast düzenleyen işgal rejimi hareketin çok sayıda üyesini de gözaltına almıştır. Sonuç itibariyle İslami Cihat sürekli şekilde kendi caydırıcılık gücünü geliştirmiştir ve hareketin kuruluşunun 35. yılında da füze işbirliği yürürlüğe çıkardı. İşgal rejimi karşısında gösterdiği kararlı direniş İslami Cihat'a halk desteğinin artmasına yol açmıştır.
Dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz 7 Ekim Amerika'nın Afganistan'a saldırı yıl dönümüyle ilgili. Amerika 7 Ekim 2001'de Afganistan'a saldırdı ve saldırının ardından müttefikleriyle birlikte Afganistan'da cinayet işlemeye başladı. Açıklanan rakamlara göre Amerika tarafından Afganistan'ın işgal olduğu 20 sene boyunca Amerikan askerlerince 71 bin Afgan sivil hayatını kaybetti. Ancak gerçek rakamların daha fazla olduğu düşünülüyor. Çünkü Batı medyası ve haber çevreleri tarafından uygulanan sansürden dolayı Amerikan ve NATO güçlerinin Afganistan'da işlediği cinayetler hakkında pek doğru veri ve rakam elde yok. Buna rağmen bağımsız ve Birleşmiş Milletler kaynakları tarafından yayınlanan rakamlar ve bilgilere göre Amerika'nın 20 sene süren işgal döneminde Afganistan'daki cinayetlerin derinliği anlamak mümkündür. Afgan uzmanlardan Mevlevi Müflih bu bağlamda şöyle diyor. Amerika terörle mücadele ve sözde güvenlik sağlama bahanesiyle Afganistan'a saldırıp bu ülkeyi işgal etti. Oysa Amerika geçen 20 senede Afganistan'da terörizmin en büyük faili haline dönüştü ve yolsuzluk ve cinayet Amerikan askeri güçlerinin Afganistan'daki tek kazanımı oldu. İşgalciler Afganistan'da varil ve misket bombaları, fosfor içerikli bombalar ve Afgan halkı üzerindeki ruhsal ve fiziksel etkileri halen devam eden çeşitli tehlikeli silahları kullanmasının etkileri birçok uzmanın belirtmesi üzerine bir sonraki Afgan nesli üzerinde süreceği belirtiliyor. İşgalci askerler hayatını kaybeden Afganların parmaklarını kesip eğlence yapacak kadar cinayetlerini doruk noktaya ulaştırdı. İşte bunlar Amerikan ve diğer işgalci güçlerin Afganistan'da işlediği cinayetlerin sadece bir kısmıdır.
Afganların evlerine gece vakti baskın düzenleyip işkenceden geçirmelerinin sayısı oldukça fazla. Demek ki Amerika ve Batı ülkelerin insan hakları ile ilgili iddiaların ne kadar yalan olduğu Afganistan örneğinde görülmekte. Afgan akademisyenlerinden Abdüllatif Nazari bu bağlamda şöyle diyor. Amerikalılar ulu soruşturmak için Afganistan'a gelmediler. Onlar Afganistan'ı bölge ülkelerine karşı casusluk yapmak için bir üstüne dönüştürmek için Afganistan'a geldiler. Bu nedenle Afgan halkının durumunu iyileştirmek için hiçbir adım atmadılar ve geriye sadece yıkım bıraktılar. Herhalde 7 Ekim tarihi Amerikan ve müttefiklerinin 20 sene süren işgal döneminde Afganistan'da işledikleri cinayetlerini hatırlatıyor. Bu cinayetler hiçbir zaman Afganistan halkının tarihi hafızasından da silinmezken etkileri senelerce Afgan vatandaşları ve gelecek tarihi hafızasından gelecek nesilleri üzerinde sürecek bu cinayetler, Batı'nın sistematik cinayetlere ve işgalinin simgesi olarak algılanacaktır. Bu nedenle Afganlar bugünü kara günü olarak niteliyor. Amerika Afganistan işgalinin son verdiğini iddia etmesine rağmen füze ve hava saldırılarıyla Afganistan halkına karşı cinayetlerine devam ediyor. Demek ki Amerika Afganistan halkının can ve mal güvenliğine hiçbir değer vermemekte. Bu nedenle Afgan halkı bağımsız uluslararası hukuki örgütlerden Amerika'nın Afganistan'da işlediği cinayetlerini araştırmak için hareket geçerek on binlerce mazlum Afgan'ın da kanının Amerikalılar ve müttefiklerince çiğnenmesine izin verilmeyecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakiyin.
Garanti tarjistina i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Vahdet Haftası'nı idrak ediyoruz. 12 Rebiülevvel tarihleriyle 17 Rebiülevvel tarihleri arasındaki bulunan günler İslam İnkılabı kurucu lideri rahmetli İmam Hümeyni tarafından Vahdet Haftası olarak adlandırıldı. Biz de bugünkü sohbetimizde bu konu hakkında münasebetle ilgili araştırmacı Sayın Fatih Yanar ile bir bağlantı kurduk ve konuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü bugünkü sohbetimizde dinliyorsunuz efendim.
Bilindiği üzere İslami talimde Müslümanlar arasında vahdetle birlikteliğe önemli vurgu yapılmıştır. Fakat günümüzde İslam dünyasında yaşanan olaylara bakıldığında Müslüman ülkelerde daha önce yaşanmayan en şiddetli gerginlik ve savaşlara şahit oluyoruz. Bu yüzden mevcut şartlarda İslam talimleri ve Resulullah'ın siyerine dönüşe her zamandakinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor. Zira İslam ümmeti düşmanları İslam dünyasındaki dağınık ve gergin şartları suistimal ederek İslam dünyasını zayıflatmak için her yola başvuruyor. Mevcut veriler ve istatistiklere göre halihazırda dünyanın çeşitli bölgelerinde 57 ülkede genelde çoğunluğu oluşturan en az 1 milyar 200 bin Müslüman yaşıyor. Bu arada diğer bazı ülkelerde de Müslümanlar etkili dini bir azınlık olarak yaşıyor. Müslümanlar Birleşik Milletler Genel Kurulu sandalyelerin 1/3'üne sahipken doğalgaz ve petrol rezervlerinin önemli ve zengin kaynaklarına sahip dünyanın çok hassas ve stratejik bölgelerinde yer alıyorlar. Tabii ki bu konu onların olağanüstü ekonomik, siyasi ve askeri potansiyeline sahip olmasına sebep oluyor. Fakat iyi bir yönetimle Müslüman ülkeleri dünyanın ağırlık merkezine dönüştürebilecek tüm bu geniş potansiyel ve kapasitelere rağmen maalesef bu ülkelerde arasında vahdetin olmaması nedeniyle uluslararası düzende uygun bir konuma sahip değiller. Üstelik kendi sınırları içinde bile birçok sorun, iç çatışmalar ve ekonomi yoksulluğu ile karşı karşıyalar. Müslümanlar arasındaki tefrika onların geri kalmasına sebep olurken her zaman İslam dünyası yetkilileri, düşünürleri ve Müslih şahsiyetlerin zihnini meşgul etmiştir. İslam dünyası Müslihleri her zaman Müslümanları İslam'ın asıl değerlerinden uzak kalması ve cahiliye döneminin kabileci, kavmi ve ırkçı taassuplerini ihya etmesini, İslam dünyasındaki tefrikanın temel nedeni olduğunu belirterek Müslüman ülkeler arasında vahdetin sağlanması için çeşitli yöntem ve yollar sunmuşlar. Fakat Seyyid Cemalettin Sedebadi, İkbal Lahuri ve İmam Hümeyni rahmetullah gibi seçkin düşünür ve aydınların tevhid, Resul-i Ekrem nübüvveti, Kur'an-ı Kerim'in tahriflerden korunduğu ve ortak kıble gibi bir çok güçlü ortak inanca gibi temel ilkelere dayalı vahdetin sağlanması ve İslam dünyasının uyanışı için çalışmalarına rağmen maalesef İslam dünyasında vahdetin sağlanması yönünde şimdiye kadar ciddi adımlar atılmadı. Bu yüzden Müslümanların birçoğu ekonomi açıdan yoksul olarak dünya siyaset arenasında düşük bir konuma sahiptir. Üstelik arada bir süper güçlerin siyasi veya askeri müdahalesinden de ızdırap çekilmekte. Cahiliyetten buz kesmiş yer küresi Rebi'nin baharın gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Ta ki nübüvvetin duru çeşmesi tekrar ona can versin. O geldi ve yaşam onun gelişiyle yeni bir hayat buldu ve varlık seması gözleri kamaştıran ışıkla la ilahe illallah aydınlandı. Onun gelişiyle yorgun bedenler ve canlar efendime söyleyeyim Allah'ın hoş namesiyle çağrılarak tevhid bayrağı altında saadet ve erdemlik zirvelerine doğru yol aldı. Evet, Muhammed geldi gönüllere derman olan sözlerinin hoş kokusu ve ıtsı sonsuza kadar mülk ve melekutu dolduran Muhammed geldi. Onun fermanı hala Müslümanları kardeşlik misakına çağırırken insanlığı dayanışma içinde ve yaşamaya davet ediyor. İslam peygamberi alemlere rahmet olarak gönderilen son ilahi Resul Hazretin kutbu veladet günü ve vahdet haftasını tüm Müslümanlara tebrik ederken Yüce İslam dini peygamberinin dayanışma ve gönül birliği oluşmasındaki rolüne değinmek istiyorum. Vahdet haftasında bulunuyoruz. Vahdet haftası bazı rivayetlere göre Resulullah'ın 12 ve bazı diğer rivayetlere göre 17 Rebiülevvel tarihinde dünyaya gelişi haftasıdır. Söz konusu iki gün arasındaki günler İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni tarafından ve Müslümanlar arasında vahdetin oluşması hedefiyle Vahdet Haftası olarak isimlendirildi. Vahdet Müslümanların kendi mezheplerinin yanı sıra tevhid, Kur'an-ı Kerim, Resulullah ve siyeri gibi dini ortaklıklar ekseninde İslam'ın özü ve Müslümanların toplumunu tehdit eden tehlikelere karşı gönül birliği ve dayanışma içinde çeşitli mezhep, siyasi, ırk ve dil gibi farklılıklardan kaçınmalarıdır. Günümüz dünyasında vahdet hayatı bir zarurettir. Zira İslam ve Müslümanlar tüm dünyada hedef tahtasına oturtulmuş ve onlara karşı planlar yürütülmekte. Bu yüzden tüm Müslümanlar Allah'ın emrine boyun eğerek Resulullah'ı örnek alarak o Hazretin siyerine göre hareket etmelidirler. Öyle bir peygamber ki savaş ve yağmalamayı bir onur bilen kültürsüz cahiliyeden samimi ve birlik içinde bir toplum yaratmayı başarır.
Tahran Radyosu.
İslam dünyasının içinde bulunduğu durum ve bu topluma egemen olan kargaşanın efendime söyleyeyim sebeplerini şöyle biz sıralayabiliriz. Müslüman düşünce ve inancında yaşanan sarsıntılar ve istikbar ve despot rejimlerin milletlerin kaderine egemen olması ki hepsinin amacı İslami kimliği değiştirmek ve İslam dünyasının yeraltı kaynaklarını yağmalamaya yöneliktir. İçinde bulunduğumuz içler acısı durumdan ancak çöküş köklerini kurutmakla mümkündür ki bu da milletlerin ve İslami hükümetlerin açık ve geniş kapsamlı bir strateji çerçevesinde seferber olmaları ile mümkün olur. Üniter ve derin ortak tarihi, kültürel ve siyasi değer ve geçmişe sahip olan İslam dünyası kaçınılmaz olarak asil tarihi ve kültürüne geri dönmek zorundadır. Kuşkusuz bu amaca ulaşmak için seçkin dini ve milli bileşenleri tespit etmek ve kendi gücüne güvenmek gerekir. Rahmetli İmam Hümeyni düşüncesine göre fikri ve kültürel inkılabın yaygınlaşması kamuoyunda ortak değerlerin şekillenmesine vesile olur. Bu çıkış iki düzeyde öngörülebilir ki her ikisinde de toplumun dini ve milli seçkinliklerine stratejik görev ve sorumluluk düşmekte olup toplumu bu yönde yönetmeleri gerekir. Bu çerçevede en ağır yükümlülük yani milli vahdet ve İslami dayanışmanın gerçekleşmesi için en büyük görev düşünürlerin omuzunda olacaktır. Yani toplumun seçkin kesimi insanları dayanışmaya davet etmeden önce kendileri bu stratejiye kavuşmalı ve bu alanda gereken elzemleri ve uygulama alanlarını belirleyerek daha sonra İslam toplumuna sunmalıdır. Kuşkusuz toplumun seçkin tabakası içinde İslami dayanışma ile ilgili her türlü anlaşmazlık ve ihtilaf ve bu kesimin ayrılık noktalarına gerekenden fazla önem vermeleri toplumun bu ideal amaca ulaşma çabalarını da boşa çıkaracak. İslami dayanışma stratejisinin ilk düzeyi fikri ve kültürel çerçevenin belirlenmesidir. Geniş kapsamlı gelişme ve kültürel değişim hareketini organize etmek, bu dini toplumun diğer üyeleri arasında güçlü bir zihinsel ve manevi bağ kurmak ve bunu belli ve üniter bir amaca doğru yöneltmek çok zaruridir. İslami dayanışmaya doğru ilerlemek, ortak değer, inanç ve olmazsa olmazları üreten üniter ve yaratıcı bir ilmi ve fikri düzenin desteği olmaksızın imkansızdır.
Değerli dinleyiciler, Vahdet Haftası münasebetiyle ilgili ve bu haftanın başlaması konusu etrafında uzman konuğumuz, araştırmacı Sayın Fatih Yanar'ın görüşlerinin birinci bölümünü dinlediniz. Yarın akşam yayınımızda röportajımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde İslami Cihat Hareketi'nin yeni füze sisteminin tanıtılması, Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarının devamında yeni yaptırımlar uygulaması gibi haberler ön plana çıkarılırken Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Savunma Bakanı Tüm General Muhammed Nasr el-Atifi yaptığı açıklamada Suudi Arabistan liderliğindeki işgalci koalisyonu bir kez daha uyardı ve şöyle dedi. Sana işgalcilerin ve onların destek güçlerinin çok hassas hedeflerini vurma konusunda bir an bile tereddüt etmeyecektir. Yemen'in caydırıcı ve stratejik gücü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok ötesine bile ulaşmaktadır. Gücümüzü ve yeteneklerimizi işgalcilere karşılık vermek için hazırladık. Bu yüzden sabrımızı test etmeyin. Çünkü bundan sonra pişmanlık fayda etmeyecektir. Füzelerimizin ve insansız hava araçlarımızın gücüne karşı denizde, karada ve gökte hiçbir kırmızı çizgi ve engel yoktur. Tüm General Atifi Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon hedefleri hakkında da şöyle dedi. İHA, SİHA ve füze operasyonları listemizde yer alan hedefler sadece Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri topraklarının derinlikleri değildir. Biz aynı zamanda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri sınırlarının çok ötesine füze ve insansız hava araçları gönderme gücüne ve yeteneğine sahibiz.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması gibi haberler göze çarparken Keyhan gazetesinde İran ile Türkiye ilişkilerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslami Şura Meclisi Milletvekili İran ve Türkiye arasındaki parlamenter ilişkilerin genişlemesinin ilişkilerin çok yönlü güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. İslam'ın bildirdiğine göre İran İslami Şura Meclisi Milletvekili Şahbaz Hasanpur görev süresi dolan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkilerin geliştirmesinin önemine dikkat çekerek Tahran ve Ankara ilişkilerinin siyasi ve iktisadi açıdan sürekli ileriye doğru olduğunu ve bu hususun yaptırım şartlarına bile devam ettiğini vurguladı. İran'ın güneyindeki Kerman halkının İslami Şura Meclisi'ndeki temsilcisi Kerman ilinin zengin yeraltı kaynakları ve tarım ürünleri alanında yüksek kapasitelere sahip olduğuna temasla Kerman eyaleti ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari münasebetlerin artırılmasıyla mevcut kapasitelerin değerlendirilebileceğini belirtti. Türkiye'nin kentsel altyapı kapasitelerine değinen Derya Örs, Türkiye'nin İran'daki altyapı alanlarına yatırım yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Türkiye'nin İran Büyükelçisi, ülkesinin İran'la ikili ilişkilerin genişletilmesine ilgi duyduğunu belirterek şöyle dedi. Türkiye başta ekonomik alanlar olmak üzere çeşitli alanlarda İran ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyor.
Cami Cem gazetesinde İran'ın ayakkabı ihracatında artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Ayakkabı Endüstrisi Topluluğu Yönetim Kurulu üyesi ayakkabı ihracatında %12'lik bir artış olduğunu söyledi. Ali Leşkiri, İran ayakkabı ihracatının 21 Mart'tan 21 Ağustos'a kadar ağırlık bazında %12, değer bazında %5 arttığını belirtti. leşkeri bu dönemde 33 milyon dolar değerinde 14.355 ton İran ayakkabısının ihraç edildiğini, bunun geçmişe göre artış kaydettiğini belirtti. İran'ın 13. hükümetinin 3 Ağustos 2021'de göreve başlamasından bu yana dış politikada dengenin kurulduğunu ilan ederek komşuları ve bölge ülkeleriyle işbirliğinin genişletilmesi dış programlarının önceliği olmuştur. Doğuya bakan bölgecilik siyaseti, Şanghay Anlaşması ve İktisadi Bölgesel İşbirliği Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi bölgesel ve bölge dışı organizasyonlara ve kuruluşlara katılım, 13. hükümet tarafından takip edilen İran'ın dış politikasını dengelemenin örnekleridir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Va'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku.
İslam peygamberinin yaşamı ve kişiliği.
Değerli dinleyiciler, Vahdet Haftası dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın bugünkü bölümünde Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki faziletleri ve güzel sıfatlarından